Selamlar. Yeni bir yayında yine karşınızdayım. Saatler 12.01'i gösteriyor ve de Türkiye'de dünyada olan biteni konuşacağız. Biliyorsunuz gerçi ne olduğunu ne bittiğini. Biraz satır aralarında ne kalıyor, ne konuşuluyor ona bakacağız. Bugün Barcelona İstanbul'a geldi ve Galatasaray uzun bir süre kendi içinde tartışmalarda kavruluyordu, yoruluyordu. Ve de bütün bu tartışmalar sanırım şimdilik rafa kaldırıldı. Herkes çok heyecanlı. Ben de tanıdığım en iyi Galatasaraylı Serdar Güzel Aydın'a bir tane mesaj attım. Dedim ki kardeşim bizi maça götürmüyor musun? Yani hani şurada Fenerbahçeli kardeşim bir Barcelona'yı dünya gözüyle görmesin mi? Cevap yazmadı ama Kenan'la konuşuyorum. O da Beşiktaşlı. Diyor ki ya diyor Galatasaray diyor bir süredir hani yok Fatih Terim gitti, geldi, o kaldı, bu oldu, Burak Elmas gitsin mi kalsın mı tartışması içinde kavruluyordu. İlk kez diyor herkes diyor yeniden Galatasaraylılığını hatırladı. Biletler 3.000-4.000 liraya kara borsada satılıyormuş. Herkes bilet arıyormuş. Biz de Fatih Terim belgeselini yayınlayacağız bu pazar günü. Tanıtımını yaptık mı Mertem? Yaptıysak bir yayınlayalım aslında. Dün bir ses aldım ben yapalım dedim ama uzun bir süredir hazırlıyorduk. İsterseniz nasıl bir şey olacak gösterelim.
Fatih Terim, Türkiye'de futbolun imparatoru. Kavgaları, başarıları ve çalışkanlığıyla bir ekolün adı. Vesikalık bu hafta ünlü teknik direktörün hayat hikayesini ekrana getiriyor. İlk takımında karşılaştığı en büyük zorluk neydi? Futbol hayatı boyunca neden hiç şampiyonluğu yakalayamadı? Teknik direktörlüğüne damga vuran anlar hangileriydi? Fatih Terim'in bilinmeyenleri bu hafta pazar günü Vesikalık'la Cüneyt Özdemir YouTube kanalında.
Evet, vallahi Fatih Terim'in de haberi yok. O da ilk kez seyredecek. Serdar Güzel Aydın'dan bir haber alamıyoruz. Fatih Terim'i mi arasak? Hocam bizi maça götürür müsün diye. Hoca gidebiliyor mu bu arada? En son Barcelona'ya gidememişti, götürmemişlerdi. Vefanın İstanbul'da bir semt adı olduğunu hatırlatmışlardı Fatih Hoca'ya. Ama bugün maça gider herhalde diye umuyorum. Evet, bugün, dün, daha doğrusu dün ve bugün iki ilginç olay var. Dün uzun zamandır konuşulan, tartışılan Amerika Merkez Bankası Fed'in 25 baz faizleri arttırması çok konuşuldu, çok tartışıldı ve de ilk kez uzun yıllardan sonra ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir adım atıldı. Bugün de saat 2'de Türkiye'de acaba Merkez Bankası faizleri arttıracak mı? Elbette ki arttırmayacak. Beklenen bu tabii. Ekonomistler diyor ki aa, muhakkak arttırması lazım. Abi arttırır mı? Bunca şey olmuş, yaşanmış, indirmek için bu kadar durumlar olmuş. O yüzden arttıracağını hiç sanmıyorum. Bu arada Galatasaray'a da başarılar diliyorum. Umarım şampiyon olurlar. Umarım büyük bir başarıyla Barcelona'yı burada böyle 4 gol atıp yollarlar. Gönlümden öyle geçti. Dersiniz Cüneyt sen demiştin bak oynadık öyle bir şey oynanıyor mu olsan? Böyle mesela 4-0 yenecek diye bir oynama bahis mayıs var mı öyle bir şey? Nerede oynanıyor? İddiada mı oynanıyor? Futboldan o kadar anlamıyorum ki bunu bile bilmiyorum haberdarım yani bir haberim. 2018'den beri son 4 yıldır ilk arttırım çok konuşuluyor. Bu arada baktım böyle piyasalarda bir olumlu bir rüzgar da esmiş. Nasdaq pozitife dönmüş. Yemyeşil ortamlar. Onları da olumlu gelişmeler olarak yazabiliriz alt alta. Çok konuşuluyor tabii bu. 4 yıldır ilk kez ha bugün ha yarın oldu olacak diye arttırma olacak deniliyordu. Ve de bakalım ne olacak. Şimdi Amerika'da ilginç bir tartışma var. Mehmet Öz biliyorsunuz Türkiye'de Brüksel'den sorumlu doktor olarak tanıyoruz. Brüksel lahanasından. Brüksel lahanası derken bir dönem Hürriyet'te yazıyordu. Hala yazıyor mu bilmiyorum ama ya baharın geldiğini Mehmet Öz'ün yapılan röportajlardan anlardık biz işte. Brüksel lahanası mıydı ya? Neydi o? Brokoli ya, brokoli. Brokoli yiyin, işte bilmem ne yapın, kilo verin. Allah'ım ya Rabbim deyip dururduk. Ben kendisiyle birkaç defa karşılaştım. ama tanışmadım New York'ta yaşarken. Amerika'da yaşayan Türklerin el üstünde tuttuğu, bütün organizasyonlara böyle protokolden katılan bir isimdi Mehmet Öz. Şimdi de Cumhuriyetçi Parti'den, üstelik de Pensilvanya'dan adaylığını koydu Senato için. Ve de bunun karşısındaki isim dedi ki, ya sen nasıl Amerikan Senatosu'na gireceksin kardeşim? Sen sonuçta Türkiye'de ve Türkiye vatandaşısın aynı zamanda. Aslında Amerikan Senatosu'nda farklı vatandaş, yani çifte vatandaş olan pek çok isim de var. Çok olmasa da örnekleri var. Fakat Mehmet Öz bir açıklama yaptı dün. Ve de dedi ki, ben dedi çifte vatandaşlığım bırakıyorum. Türkiye vatandaşlığından eğer seçilirsem ayrılacağım. Şimdi tabii böyle bir açıklama yaptığı zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde senatoya seçilir mi bilmiyoruz. Oradaki insanların kalplerini kazanır mı bilmiyoruz ama Türkiye'de pek çok insanın kalbini kırdığı da kesin. Bundan sonra pek fazla protokollerde göreceğimizi zannetmiyorum. İşte oradaki cumhuriyetçiler Mehmet Öz'ü Erdoğan'ın has adamı olmakla suçluyorlar. Ya da böyle bir şeydir diyorlar. İşte Erdoğan buraya gelecek, bu Mehmet Öz buraya girdiği zaman emin misiniz diyorlar. Mehmet Öz de cumhuriyetçilerin yine kalbini kazanmak için, hatırlarsanız, önce Fethullah Gülen'le ilgili bir açıklama yapmıştı. İade edilmesine gerek yok şeklinde. Şimdi de bu açıklama doğal olarak Nedim Şener başta olmak üzere zaten kıl olan Mehmet Öz'e pek çok ismi şahane bir pas olarak geldi. Onlar da arka arkaya açıklamalarda bulunuyorlar. Mehmet Öz'ün işi zor Türkiye açısından. Bu saatten sonra Türkiye gibi bir ülkede ben vatandaşlığı bırakıyorum, Amerika'da senatoya giriyorum dediği zaman Türkler, benim tanıdığım Türkiye ona şey yapmaz. Bravo be Mehmet Öz, helal olsun demez bence. Yani hani illa çok milliyetçi olmaya ya da hani Amerikan düşmanı olmaya gerek yok. Nereden baksanız biraz kırıcı bir durum yani. Yani ya değer miydi diye sorar insan, değil mi? Bilmiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu sinemaya gitmiş. Hem de Bergen'e gitmiş, Bergen'in filmine. Hem de çok beğenmiş ve de çıkışta demiş ki İstanbul Sözleşmesi'ne geri döneceğiz demiş. Bu arada Bergen filmi de bayağı izleniyor arkadaşlar ya. 3 milyona geldi herhalde. Kime baksam Bergen filmini izlemiş. Sen izledin mi? İzlemedin mi? Sinemaları hayat öpücüğü oldu diyorlar. Sinemalarda böyle büyük gişeler yapan filmler yoktu uzun süredir. Sinemalar öldü mü diye konuşuyorduk, aramızda tartışıyorduk ki Bergen filmi 3 milyona dayandı ve de bayağı konuşuluyor. İşte Kemal Bey de gitmiş, bir kafasını dağıtmış yani. Bizim siyasetçiler biliyorsunuz pek fazla sosyal hayatları yok. Sinemaya gitmiyorlar, tiyatroya gitmiyorlar, konsere hiç gitmiyorlar zaten. Sevindim yani. Bazen bakıyorum çok geriliyorlar tabii ki. Burnout oluyorlar yani. Hani sürekli düşünüyorsun abi, nasıl bir formül yapalım, kimi başkan yapalım, kimi şey yapalım diye. O anlamda sevindim Kemal Bey'in. Bu arada bir dava açmıştı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na, 500 bin liralık dava, o da reddedilmiş. Şimdi dün aslında pek şey yapmadık. Devlet Bahçeli'nin, ben gözden kaçırmışım ama bugün birkaç tane köşe yazısı ve hükümeti destekleyen kalemlerde Ayşenur Arslan için böyle ya işte gereği yapılsın gibi yazılar yazılıyor, yorumlar yapılıyor. Ben dedim ki eyvah, biliyorsunuz medya mahallesini sunuyor Ayşenur Arslan. Ara sıra da abuk sabuk laflar ediyor. Ama sonuçta Ayşenur Arslan is Ayşenur Arslan. Yani Ayşenur Arslan yılların hani Türkiye'de gazetecilik yapan, benim çok fazla görüşlerine katılmadığı, onun da benden çok fazla haz ettiğini düşünmediğim bir isim. Ama sonuçta hepimizin tanıdığı, gördüğü bir isim. Dün, geçen gün de gerçekten çok abuk sabuk bir yorum yapmış yani. Ben artık gülüyorum Ayşenur Arslan'ın bazı yorumlarına, bazılarına. Hepsine değil de bazılarına gülüyorum. Demiş ki, hatta ben de ya ulan bu kadar da olmaz dedim. Efendim Ukrayna'da savaş çıkmasını kim istemiş en çok? Erdoğan istemiş. Niye damadı SİHA satacakmış? Şimdi çocuk ya, yani benim 10 yaşında çocuk yapsa oğlum ne yapıyorsun, saçmalama dersin, tamam mı? Ama işte yılların Ayşenur Arslan'ı yapınca da ya Ayşenur Arslan'dır ya, yapar yani diyorsun, geçiyorsun yani, ya, bu kaçıncı diyorsun yani şeyde. Fakat bu sefer öyle olmamış. Devlet Bahçeli grubunda
yaptığı konuşmada Ayşenur Aslan'ı hedef almış. Demiş ki Rusya Ukrayna Savaşı'nı Türkiye'nin İHA satmak için çıkardığını iddia eden sözde bir gazetecinin bu kiniyle, bu husumetiyle, bu nefretiyle Türk vatandaşlığını bile hak etmediğini açık açık ifade etmek mecburiyetindeyim. Bu tipler ya hastadır, dolayısıyla tedavi altına alınmalıdır ya da vatan hainidir, gereği derhal yapılmalıdır. Açık söyleyeyim, Devlet Bahçeli'nin bu yorumuna katılmak mümkün değil. Yani kantarın topuzu bir hayli aşmış. Yahu televizyonda zaten hani şu anda cezalı belgesel yayınlıyorlar. Belgesel adında saçma sapan şeyler yayınlatıyorlar RTÜK tarafından Halk TV'de. Şimdi her beğenmediğiniz insanı vatandaşlıktan atmak, her beğenmediğiniz cümleyi söyleyene hapse atmak, yani bu böylesine bir ülkede yaşamak benim hoşuma gitmiyor. Ve şu anda işte birkaç şeyi de gördüm. Böyle hükümeti destekleyen kalemler, hadi Ayşenur Aslan'ı hedef gösteren yazılar yazıyorlar. Ve biraz da endişe duydum. Çünkü biz bu filmi gördük. Hepimizin başına geldi. Benim de başıma geldi yani. Oradan bir yazı çıkıyor. Oradan bir siyasetçi bir şey söylüyor. Hop ki savcı diyor ki bir dakika bu böyle olmaz diyor. Al takke ver külah, bir anda bakıyorsun cezaevinde. Kal orada. Ne zaman işte yok suçlu delil toplanacak 3 ay, 1 yıl, 2 yıl kaç yıl olursa. Yani aynı düzen, hani bu FETÖ'nün çok yaptığı bir şeydi. Şimdi FETÖ yok ama ondan kalan kötü miraslar devam ediyor. En son bunu Sedef Kabaş örneğinde gördük. Şimdi de Ayşenur Aslan hedef tahtasına oturtulmuş durumda. Yahu bırakın insanlar istediği sözleri söylesinler, istediği gibi saçmalasınlar. Katılmayın, dalga geçin. Ya bu da çok komik deyin yani. Ya böyle saçmalık olur mu deyin ama her katılmadığınız fikri hemen hapse atalım, tutuklayalım, vatandaşlıktan atalım, bilmem ne yapalım'a getirmek bana çok akıl kârı gibi gözükmüyor. Ve böyle bir ülkede yaşamak da bana çok ağır geliyor yani. İşte tıpkı şey gibi işte 6 tane ihtiyar Tabipler Birliği, Türk Tabipler Birliği, yani doktorun şeye çelenk koymasını engellemek gibi. İstanbul Vali açıklama yapmış sonra biz engellemedik diye. Kim engelledi işte? Siz engellediniz yani. O barikatı kim kurdu polislerden? O yüzden aman diyorum, bakın önceden uyarıyorum, yapmayın etmeyin. Yani uyarıyorum derken bir şey yapacağımdan değil ama ya bunun kimseye faydası yok. Ha, Ayşenur Aslan'ı dur biz biraz daha büyütelim, kahramanlaştıralım. Ayşenur Aslan'ı zaten destekleyen kesimde bazen kafaları karışıyor. Dur abi o kafa karışıklığını giderim diyorsanız yapın yani. Yapmayayım demiyorum. Gerçi benim dememle kimse ne duracak ne şey yapacak ama orada ne yazık ki böyle bir kıpırdaşma var görüyorum yani. Bildiğimiz bir senaryo yeniden vizyona sokulmuş. Umarım Ayşenur Aslan'ın başına bir şey gelmez. Türkiye'de insanların demokrasi dediğin insanların saçmalama özgürlüğünün de olduğu bir düzen demek bence. Yani illa herkesin aynı görüşte olduğu değil. Bırak abi farklı düşünsün yani. Ayşenur Aslan böyle de saçma sapan bir şey söylüyor zaten yani hani baktığın zaman. Sen şimdi bunun üzerine gittiğin zaman bunu daha da Barbara Streisand efekt yani. Bunu 10 kat büyütüyorsun, 100 kat büyütüyorsun. Nihayet sağlık çalışanları için yasa meclisten geçmiş. Bu şiddete karşı bir yasa çıkacak. Umarız bu da hayata geçer. İlginç bir yazı çıktı Forbes dergisinde. Jack Kelly yazmış. Sağlık çalışanları 2025'e kadar %75'i işi bırakacak gibi bir iddiada bulunmuş. Türkiye için değil, dünya için. Çünkü çok stresli, zor bir sektör deniyor. Anket yapmışlar. Pek çoğu bırakmayı düşünüyormuş. Tıp bayramında Adana'dan yılın hekimi ödülü alınan doktor bir yıldır hasta bakmıyormuş. Şaşırdık mı? Şaşırmadık nedense. İlginç bir olay yaşanmış. Bir lisede geçiyor olay. Nerede bakayım? Dur ona birazdan geleceğiz, tamam. Kadına şiddet cezalarını arttıran, şiddete cezaları arttıran kanun da geçmiş. İhale sınırlama geliyormuş nihayet. Gelsin. Gelmemesi şey. Ya şu bir de yani biraz önce bu Ayşenur Aslan meselesine bir şey daha eklemek istiyorum. Mesela Halk TV'de geçen gün Murat Ağırer çıktı. Murat yani hükümeti eleştiren, kitaplar yazan bir isim. Ukrayna'ya gitmiş. Oradaki izlenimlerini anlatıyor mesela. Diyor ki yani oraya gittiğimizde diyor bu Bayraktar ve Türk SİHA'ları çok konuşuluyor diyor. İşte checkpointlerde, kontrol noktalarında bayağı Türkiye diyor çok önemli bir şekilde anılıyor yani. Sevgiyle, muhabbetle anılıyor ve de minnettar diyor. Yani Ayşen Üniversitesi'nin stüdyoda sallamasıyla aynı Halk TV'de Murat Ağırer'in sahadan gidip yaptığı haberler arasındaki farkı, gerçeklik farkında daha net olarak görüyorsunuz. Gerçi Murat Ağırer'e aman Murat diyeceğim yani aman ben bunları söylediğim zaman ne yandaşlığım kaldı ne hükümete külliyeyi kapağı atma isteğim ne bilmem neyim kalmıştı. Şimdi bakalım Murat'ın başına neler gelecek, öyle bir troll ordusu var ya yani herkesin bir trolü var aman sakın. Mesela Murat diyor ki ya diyor. Dışişleri de çok iyi çalışıyordu diyor. Yani bütün Polonya'dan çıkışımızdan Ukrayna'ya kadar bütün gazetecileri hani hükümeti destekleyen ya da desteklemeyen gayet iyi bir şekilde koordine ediyorlardı. Biliyorlar, farkındalar, neredeler, ne yapıyorlar. Mesela Polonya'dan, başkentten gitmişler. Sınıra gittiklerinde kendileriyle ilgili haber verilmiş sınıra. Yani bunlar gelecek diye, geliyor diye. Ben de dün aslında... Dışişlerinde bakayım. Yavuz Selim Kıran özellikle bu işi çok iyi kotarıyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı. Kendisine dün mesaj attım ya, bir haber arasında gördüm. Dışişleri Bakanı Moskova'daydı. Bugün de Kiev'e gidecek diye. Dedim ki Yavuz Bey ben de gelmek isterim. Dedi ki ya Polonya'da şu anda. Bugün gidecek dedi. Anında cevap veriyor zaten. Gecenin bir yarısı yazıyorum bunu bu arada. Dedim Polonya'ya gideyim, ona cevap vermedi artık. O kadar da labali olmadı benle. Ama ben ciddiydim yani. Atlayıp baktım bir uçaklara var mı acaba? Akşam Polonya'ya gidebilir miyim? Sabahleyin Kiev'e gitmek üzere. Ama yoktu. Neyse. Şimdi oradan başka bir yere getireceğim lafı. Murat da övüyor yani. Diyor ki ya dışişleri çok iyi çalışıyor. Ben de bir süredir diyorum yani dışişleri gerçekten örnek olacak bir performans sergiliyor. Şu son 15 günde Türkiye'nin dış işlerinde özellikle diplomaside attığı adımlar Amerika, Rusya, Ukrayna, Avrupa Birliği, herkes tarafından, İsrail, hatta işte Birleşik Arap Emirlikleri tarafından çok olumlu olarak algılanıyor. Türkiye'nin daha önce en azından kavgacı, inatçı, işte böyle bir yüzün daha çok Arap coğrafyasına dönmüş. Ahmet Davutoğlu zamanından bahsediyorum. O zamandan başlayan bu ikircikli hali şu anda daha uyumlu ve daha ortada. Yani tıpkı yurtta sulh, cihanda sulh. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü şiar edinmiş o fabrika ayarlarına, Cumhuriyet'in fabrika ayarlarına dönen bir strateji ya da diplomatik bir doktrinle. Doktrin değişmesini şu anda hep beraber tanıklık ediyoruz. Ukrayna'daki gelişmeler de bunun en somut göstergesi. Hatırlarsanız Meral Akşener ilk başta ya bu Rusya'yı biz böyle niye koruyoruz, kolluyoruz, biz Batı ittifakındayız söylemini değiştirdi birkaç gündür. Baktığınız zaman o eski hani anti-Rus bir söylem de gitmiyor. Ve nitekim işte bakıyorsunuz dün Mevlüt Çavuşoğlu Lavrov'la Moskova'da konuştu. Zelenskiy ile Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla konuşmuş. Hem yani bir savaşın ortasında hem Ukrayna'nın hem Rusya'nın Türkiye'yi takdir etmesi iyi bir şey. Hem Amerika'nın hem Avrupa Birliği'nin. Yani bu bizim aslında ne kadar doğru bir yerde durduğumuza da, tarihinin önünde doğru bir yerde saf tuttuğumuzu da gösteriyor. Zaman zaman ben Mevlüt Bey'i eleştiriyorum, işte hükümetin dış politikasını eleştiriyorum ama şu anda durduğumuz yer gerçekten hani hepimizin takdir etmesi gereken ve Türkiye'nin uzun dönemli çıkarlarına da hitap eden bir yer. Nitekim bunun sonuçlarını da çok somut almaya başladık. Mesela Ukrayna ile ilgili şu anda 15 maddelik bir barış anlaşması var. Financial Times açıklamış. Orada deniliyor ki Türkiye'de garantör ülkelerden biri olabilir. Bu çok önemli. Burası çok önemli. Bak şimdi yani hani birilerinin kulaklarını çınlatalım bu arada. Burası çok önemli. Tabii şimdi hala böyle bir mırıldananlar var ama ya biz niye İsrail'le barışıyoruz? Hani önce laf ettiniz, niye şimdi barışıyorsunuz? Ya dün de işte niye barışmıyorsun diyordum. Barışıyoruz işte yani. Ya biz Rusya'yla niye düşman olalım kardeşim? Rusya'dan gaz alıyoruz, arpa alıyoruz, turist geliyor. Mesela bir arkadaşımla konuştum, turizmci, diyor ki ya bu yıl diyor Rusya'dan diyor büyük bir patlama bekliyoruz diyor. Niye? Çünkü Rusların para harcayacağı, tam paraları yok da parası olanın da para harcayacağı yer yok diyor artık. Ve diyor Türkiye'de diyor büyük bir Rus dalgası geleceğini umuyoruz diyor, hayal ediyoruz diyor. Olur mu? Bilmiyorum şimdi ödeme sistemlerini çözmeye çalışıyorlar. Nasıl çözecekler, ne yapacaklar bilmiyorum. Eğer onu çözebilirlerse. Aslında geçen gün ya dedim şu turizm bakanımızı bir arayayım da sorayım. Bir o çünkü en son konuştuğumuzda 42 milyon turist 30 milyar dolar bekliyordu. 32 milyar dolar bekliyordu. Şimdi Ukrayna'dan çıkartın 600 bin Ukraynalı'nın artık kimsenin geleceğini zannetmiyorum ben bu savaş ortamında. Rusya'dan 6 milyon 7 milyon turist bekliyorlardı. Onların ne kadar acaba gelir mi gelmez mi ne kadar bırakır? Bu arada mesela Abramovich teknesini uçağını Türkiye'ye doğru gönderiyor diye çeşitli haberler okuyoruz. Dün Putin ilginç bir açıklama yaptı. Dedi ki bazıları dedi bazı Ruslar dedi işte kaz ciğeri, havyar ve şey olmadan yaşayamıyor dedi ve de Rusya'da kazandıklarını dedi Fransa'da Riviera'da yiyorlar ya da Dubai'de yiyorlar. Bunlar dedi analarını bile satarlar dedi. Çok sert. Bir de açıklamada 5. koldan bahsetti. Bir dönem Türkiye'de de popülerdi hatırlarsanız. 5. kol denilen bir şey var. Yani bir ülkenin içinde o ülkeyi yıkmak için faaliyet gösteren ajan demeyeyim de düşman da demeyeyim ama iyi niyetli olmayan insanlar topluluğu diyebiliriz belki de 5. kolu tanımlarken genç arkadaşlarımıza. Diyor ki bunlar 5. kol faaliyeti yürütüyorlar diyor. E şimdi nasıl demesin abi? Bir yandan da dedim ya ki dün New York Times'ın haberi vardı. 200 bin Rus sadece Türkiye'ye gelmiş yani. Bizim gezi olaylarından sonra bayağı bir Türk gitmişti hatırlarsanız. Beyin göçü yaşanmıştı. Yani sadece beyin göçü değil, nitelikli insan göçü, sermaye göçü. Yani insanlar paralarını da götürmüşlerdi. Şimdi Putin'i sevmeyen ya da o Rusya'da yaşamak istemeyen pek çok kişi de Türkiye dahil farklı ülkelere gidiyor eğer imkanı varsa. Hatta dün bir Rus rapper burada bir konser veriyor ve bayağı da bir Rus katılıyor. Yani anti Putin bir konser veriyor. Bayağı bir Rus vatandaşı da konseri izlemeye gidiyorlar. Destek olmaya baksanıza. Savaşa karşı kardeşimiz böyle bir şey yapmış. Rusya'ya veda etmiş Putin'i hayatta olduğu sürece. Yani Sezar'ın hakkını Sezar'a verirsek, Türkiye diplomasisi, diplomatları ve ta Cumhurbaşkanı'ndan işte Dışişleri Bakanı'na kadar şu anda bu savaşta doğru bir yerde, tarihin doğru bir yerinde duruyorlar ve de barış için elinden geleni yapıyorlar. Dün 3 başbakan Kiev'deydi, bugün Kiev'e Mevlüt Çavuşoğlu'nun gitmesi. Mesela Hulusi Akar bir açıklama yaptı. Şu anda Ukrayna'da bir camide, kuşatılmış bir şehrin içinde bir camide Türk vatandaşları sığınmış durumdalar. Dedik ya biz her iki ülkeyle de konuşuyoruz. Onları güvenli bir şekilde oradan tahliye etmeye çalışacağız diye. Bak orada da hani bir çalışma var. Yine ilginç bir makale yayınlandı. O makaleyi de biraz karışık anlatıyorum arkadaşlar. Zorlanıyorlar belki getirmeye ekranı ama. New York Times'ta çıktı sanırım. Diyorlar ki şu anda diyorlar geçen gün ben de hani biraz altını çizerek söylemiştim. Ben de Rasim Ozan Kütahyalı gibi. Rasim geçen gün programı aldık ya. Ben demiştim. O sırada bir şey demedim şimdi. Ama çok ben demiştim diyor. Neyse ben demiştim size. Hatırlarsınız geçen gün. Rock style yapayım yani. Demiştim ya 3 savaş var. Hatta 4 savaş var. Bir cephede bombalar patlıyor. Bir yandan da ekonomik savaş var şu anda. Bununla ilgili bir yazı çıktı New York Times'a. Deniliyor ki yani bir savaş var evet ama bu savaşta Amerika Birleşik Devletleri süper güç olduğunu gösteriyor şu anda. Bütün dünya bunu görüyor. Ekonomik savaş devam ediyor. Fakat bu ekonomik savaşta da işte görüyorsunuz bu yaptırımları doğru kullanmalı. Belki diyor askeri olarak bir süper güç değil ama diyor ekonomik olarak hala süper güç olduğunu Rusya'ya gösteriyor. Bunu diyor biraz kontrollü gitmeli diyor burada. Kontrolsüz giderse farklı sonuçları olur diyor. Bir, bu iş diyor silahlı çatışmaya dönüşebilir. Yani ekonomik yaptırımlar bir noktada öyle bir noktaya gelir ki hani ya deyip hani vardır ya kediyi bir duvarın kenarına sıkıştırırsan sıkıştır bir noktada üzerine atlar yani. Sen ne kadar büyük iri cüsseli olsan da. İkincisi diyor bunlar diyor kendi içlerinde diyor farklı çözümler üretebilirler diyor. Ne gibi mesela şimdi Ruslar Instagram'ı kapatıyor. Influencerlar gözyaşları içinde. Biz neyi paylaşacağız bilmem ne bizim hayatımızı diyorlar. Mesela şimdi Rostagram diye bir şey yapıyorlarmış. Rustagram. Bir tane Rus Instagram'ı çıkartıyorlarmış. ya da işte şu anda SWIFT hattından attılar şu anda şeyleri, Rusları. Ama Ruslar kendi ödeme planlarını şeyden çıkartıyorlar. Kartları işte Çin sistemiyle uyumlu bir şekilde. Ya da şimdi mesela bizim şu Troy kartlarını canlandırmaya çalışıyorlarmış. Bankalar Birliği'nin hani bütün bu uluslararası sistemin dışında kurduğu, ya da işte diyorlar ki, dün mesela Nebil Hanım yazmış T24'te, ilginç bir bakış açısı. Yani bunlar hiç konuşulmuyor mesela. Bakıyorum televizyon programlarında sürekli elini sopayla birilerini görüyorum yani. Hiç böyle konulara konuşmaya, şey yapmaya, yani zaten entelektüel olarak da kimsenin böyle bir şey konuşmaya niyeti yok da. Neyse, Nebil Hanım ilginç bir şey yazmış. T24'te diyor ki ya, bu Rusların bugün yaşadığını yarın bir gün belli olmaz. Dünyanın bin bir türlü hali var. Türkiye'de yaşayabilir. Buna hazır mı? Aslında BDDK Troy adında bir kart çıkartmış ve birçok bankada, başta devlet bankaları olmak üzere, bu kartları kullanıyormuş. Yani kullanıma açıkmış ama uzun süredir de hiçbir kampanya yok, bir şey yok. Yani öyle duruyor. 2019'da en son sayfayı güncellemişler diyor. Belki Nebati Bey bir fırsat bulursa bakar. Zaten bakması yeter o güzel gözleriyle. Herkesin bir şey kahramanı var. Bizim Nebati adında bir ekonomi bakanı kahramanımız var. Gözlerinden ışık saçıyor. Neyse, işin şakası bir yana. Şimdi işte Rusların mesela bir kartı varmış. Onu da Ziraat Bankası ve Halk Bankası kabul etmiş. Onunla acaba ödeme yapacaklar mı, yapmayacaklar mı diye. O da konuşuyor. Mesela bir izleyicimiz diyor ki şu anda kripto kullansalar ne güzel fırsat işte. Olabilir. Belki de mesela turizm şeyinde. Turizm Bakanlığı'nda var mı böyle bir durum? Ben olsam derdim ki ya, ben isteyen otel kripto olarak bunu bu ödemeleri alabilir. Biraz işte buralarda çevik olmak gerekiyor. Hemen diyeceksin ki ama kripto üzerinden ödeme alacak da daha regülasyon yok. Evet. Niye yok? Onu bilmiyoruz. Yapsanız abi, çıkarsanız da regülasyonu yani. Bilmiyorum, Turizm Bakanı düşünüyor mu acaba? Neden olmasın kripto şimdi? Yani bir kriz var. Normal şartlarda olmaz belki, ya da 10 yıl sonra olacağını düşünüyoruz ama şimdi böylesine bir krizin ortamında da bazı konular daha hızlandırılabilir. Sadece Çavuşoğlu mu gidip gelecek yani? Biraz şey de, Turizm Bakanı da Maliye Bakanı da bu yeni duruma bir adaptasyon için bir şey yapmalı diye düşünüyorum. Tabii her savaşta olduğumuz gibi masumların öldürüldüğü görüntüler ardı ardına geliyor. Pazar yeri bombalanıyor. Çocukların kaldığı, çeşitli sığındığı yerler bombalanıyor. Ekmek kuyruğunda 10 kişi öldürüldü diye bir haber yazmış. Haber geçmiş Amerika'nın Kiev Büyükelçiliği'nden. Biden ilginç bir şey söyledi. Bir böyle bir ayaküstü gazeteciler bir şey soruyorlar. Diyor ki, sizce diyor savaş suçlusu mu diye soruyorlar. Putin için. Önce bir gidiyor hani böyle geçiştiriyor, sonra geri dönüyor. Diyor ki sen ne sormuştun, bir daha sor diyor. Savaş suçlusu mu? Evet, savaş suçlusu diyor. Daha önce de katil demişti zaten Biden. Aslında şu anda baktığınız zaman bu savaşın en karlısı Amerika Birleşik Devletleri gibi gözüküyor. Neden? Çünkü tek kurşun atmadan kendi süper gücünü yeniden tescil etti. NATO'ya o kadar gevşek bir NATO vardı. NATO'yu sıklaştırdı. Şimdi Avrupa Birliği kara kara düşünüyor. Ukrayna şimdi, Zelenski dün açıklama yapmış. Diyor ki ya, Almanya diyor kendi ekonomisini bizim ülkemizden daha çok düşünüyor. Evet, Mr. Zelenski, ne yazık ki öyle. Yani her ülke bunu bu şekilde bakıyor. İtalya diyor ki biz diyor yani şu anda Rusların petrol şeyine, gazına muhtacız diyor. %95'ine İtalya gaz ithalatçısıymış. %45'ini diyor Ruslar veriyor diyor. En az 3 yılda biz diyor bunu toparlayabiliriz diyor. Macron'un bu kadar dağılmasının, darma duman hale gelmesinin başka bir açıklaması yok zaten. Zelenski dün senato üyelerine online bağlanıp Amerika'ya bir konuşma yaptı. Bu da ilginç bir strateji. Yani bu savaşta çok ilginç bir direniş görüyoruz ve Zelenski'nin de ilginç şeyini görüyoruz. Yine her zamanki gibi o askeri üniformasıyla diyeyim. Üniforma değil de işte haki renkli bir tişört giyiyor. Tam asker de diyemeyiz. Hatta bir tane cumhuriyetçi senatör de demiş ki ya, demiş, bu adam bizim senatörlere konuşuyor. Üzerine giyecek bir tane takım elbisesi yok mu? Abicim sen hiç anlamamışsın diyecektim ben de adamı görsem. Bunu da çıkıyor çünkü. Neden? Simgesi olarak çok önemli bir şey bu yani. Yok mudur? Vardır herhalde. 50 tane takım elbisesi vardır. Ama bunu giymesi simgesi olarak önemli. Demiş ki ya ben de Acun başarılı oluyorsa ben niye olmayayım demiş. Değil tabii ki. Diyor ki yani ben savaştayım. Öyle şey giyecek bir zamanım yok. Bir şeyim yok diyor. Gördüğünüz gibi bütün sanatörler gelmiş. İlginç. Düşünün bir ülke direniyor. Başkanı bir başka ülkenin sanatörlerine bu şekilde hitap ediyor. Ve özellikle Ukrayna dilinde konuşuyor. Yani İngilizce de biliyor. Ama İngilizce konuşmamayı tercih ediyor. Bütün bu bağlantılar hep çeviriyle oluyor. İlginç de bir şey olmuş. Netflix, Zelenski'nin bir dizisi vardı ya hani başkanı oynadı. O diziyi Amerika Netflix'te yayınlamaya başlamış. Netflix'te demiş ki dur bu fırsat kaçmaz hemen şey yapalım. Bu arada Netflix'ten al haberi. Millet şifreleri paylaşıyormuş. Bundan sonra aynı aile içi dışında şifre paylaşılmayacakmış. Şunu Türkiye'ye getirsinler biz de seyredelim kardeşim ya. Bunların çevirisini yapıyorlardı şimdi. Apar topar adam çok ünlü oldu. Zaten biliyorsunuz Halkın Hizmetkarı dizinin adı. Hani öyle çevirebiliriz. Partinin adı da Halkın Hizmetkarı oldu. Hemen buraya koyalım bizim belgeselimizi. Eğer nereden çıktı bu dizi, neyi anlatıyor derseniz de sizler için hiç üşenmedik. Oturduk bir Zelenski belgeseli hazırladık. Onu izleyebilirsiniz. Belgesel kanalımızda şu anda hizmetinize sunduk. Halkın Hizmetkarı Türkiye. Düşünsene ben bir parti kuruyorum. Cüneyt Özdemir YouTube Partisi. Parti kuracağız. Biz parti veriyoruz kardeşim ya. Gerçi tabii İstanbul'da ne partiler veriliyor görüyorum şu anda. O toplara girelim mi girmeyelim isterseniz. Hani biz marjinaldik diyeceğim partilerden videolar görüyorum yani çeşitli hesaplarda. O yüzden parti veriyoruz. 31'indeki partiye katıl tuşuna basan 15 kişiyi bak. 15 kişiyi çağırıyoruz. 15 kişi geliyoruz. Ye, iç, dans et, eğlen. Niye? Çünkü Cüneyt Özdemir'in katıl tuşuna katıldın. Biz de öyle katıldın gel partiye. Oy veririm diyor Çağrı Okur. Ya ne oyu kardeşim katıl diyoruz sana. Katıl şimdi bugün katılmayan yarın oy verir mi ya? Ben yer miyim böyle bir şeyleri ya? Beni önden böyle tam şey eşeği olarak yolluyorsunuz. Mayın eşeği olarak. Vardır ya öyle. Hadi sen git biz geliyoruz yani. Oy vereceğiz sana. En son Levent Gültekin'in başına gelenleri gördük. 100 bin imzayı toplayamadı diye. Cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu. Gerçi şu anda yine herkese akıl vermeye devam ediyor ama bizim için normal yani. 100 bin tane imza bulamıyorsun ama bütün Türkiye'deki siyaseti dizayn edecek aklın var. Hey you, Armstrong ateşledi 20 lira. Vay be. Bir de abi illa birinci bölgeye girmek zorunda değilsiniz. 3 lira gördüğünüz diye. 10 liraya girin bari kardeşim. 3 liraya herkes birinci bölge. Tamam destek olduk 3 lirada. Ağanın eli tutulmaz. Böyle süper sticker'lar da var değil mi? Onlar da var. Evet. Şimdi de Kenan kardeşimiz yaparsa 20 kişiye de imzalı kitap yollayacağız diyor Kenan. Onu da hatırlatıyor. Onu da hatırlatalım. Hizmette sınır yok. Halkın hizmetkarı. Nerede kalmıştık? Partiden bahsettik. Rapçi Oksimoron'dan bahsettik. Muhsin Bayrak adlı bir iş insanı Chelsea'yi satın almak için 1 milyar pound verebileceğini söylemiş. İlginç yani şu anlamda ilginç. AB grubu adında bir holding var ve bu holdingin Muhsin Bayrak adında bir sahibi var anladığımız kadarıyla ya da CEO'su ve de İngiltere'de Chelsea takımını almak için 1 milyar pound'u cash olarak yani nakit olarak verebiliyor ve ben bu ismi ilk kez görüyorum. Yıllardır Türkiye'de gazetecilik yapıyorum. Ne bir şeyde rastlamışım iş dünyasında. TÜSİAD üyesi mi acaba? Hiçbir fikrim yok kim olduğuna dair. Bence haber bu zaten. Yani hani böyle bir insan var ve bizim haberimiz yok. Yani bir adam tak diye 1 milyar doları Chelsea'ye verebiliyor. Kim? Bilmiyorum. Benim de cehaletim olabilir çünkü ben birçok şeyi bilmiyorum. Ben Bergen'in şarkısını yeni öğrendim. Bana geçen gün azarlayan bir şey yazmışlar. Ekşi Sözlük'te. 27 yıldır olan bir şarkıyı nasıl bilemez? Hiç mi dolmuşa binmedin? Kardeşim ben o kadar çok dolmuşa bindim ki hayatımda. Hayatımdaki dolmuşa binme şeyini doldurdum. Mesela o kadar çok nohut yedim ki bu hayatımın geri kalanında nohut yemesem hiçbir eksikliğini hissetmem. Geçen gün onu söyledim. Dedim ya nohut yemek istemiyorum. Yeter kardeşim. Pilav üstü de istemiyorum, altı da istemiyorum. Yeter, ben bu hayatımdaki nohut şeyimi doldurdum yani gençliğimde. Hiç mi dolmuşa binmedin? Evet, bizim bir tane Rolls Royce'umuz vardı. Hep onunla işe gidip gelirdim. Okula da onunla gidip geldim. Böyle de bir çocukluk geçirdim. Birazdan Elif gelsin de anlatsın. Biz zenginlerin çektiklerini. Ben sana bir keçi öğrenden Atatürk Lisesi'ne giderken bir otobüs kuyruğunda neler çektiğimizi anlatayım yani. Bir 7.30 vardı, bir 7.45 vardı. Böyle beklersin kışın. İki ayrı sıra vardır orada, tamam mı? 7.30 çünkü biz orada tepe başından biniyorduk. Gazinodan geldiğinde dolu geliyordu. O yüzden belediye o dönem oraya bir tane özel otobüs yolluyordu. Boş otobüs ki biz de binebilelim yani. Bak ne kadar düşünceli bir belediye var. Kimdi acaba? CHP miydi acaba? Beklerdik böyle. Bir de kışın abi Ankara'nın ayazında bekliyorsun yani. 20 dakika 30 dakika bekliyorsun çünkü binemezsen binemedin, gidemiyorsun. Kalıyorsun ya, 9-10'a kadar otobüs yok. Ya bineceksin ya bineceksin otobüse. Zaten ya boş otobüs geliyor da yine kapılar kapanmıyor. Arkadan biri itiyor falan şey diye. Böyle insanlar soğukta hafif böyle harekete başlar. Hani ısınıyorsun kendi yerinde. Bir süre sonra bakarsın bütün kuyruk zıplıyor. Niye? Buz gibi. Belediye boş otobüs yolluyor da iki tane elektrikli şey yakmayı çok görmüş işte demek ki bize. Zamanın belediyesi. Neyse yani. Evet, nerede kalmıştık ya? Çok dağıttım konuyu bugün. Kanye West delisi. Instagram hesabı kapatılmış. Adam zaten Allah Allah yani neler neler yazdı ya. En son Trevor Noah'ı ırkçı hareketlerle suçlamış. Irkçılık yapmış. Ve de Instagram demiş ki ulan Kanye West olsam bile kapatıyoruz demiş. 24 saatinde bir kendine gel demişler. İyi bir şey aslında yani, düşünsenize. Kendine gel bir 24 saat bir şöyle bir şey ol. O da çocuğunu almış maça gitmiş en sonunda. Chris Cuomo, CNN'den eski anchorman. Yani benim CNN'de yaptığım işi Amerika'da yapan isim. Bir tane eski New York valisinin de kardeşiydi. Biliyorsunuz bunu eski New York valisine çeşitli tacizle ilgili iddialar, 12 kadın tarafından iddialar yöneltilince istifa etmek zorunda kalmıştı. Bu da onu destekleyen çeşitli böyle e-mailler ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine de bunu açığa aldılar. Sen misin beni açığa alan diye. Bu sefer gitti bu, dedi ki CEO ile CFO aşk yaşıyor dedi. Soldaki. Ve de CEO'yu da görevden aldılar. Sonradan öğrendik ki meğerse CEO aslında yani CNN el değiştiriyor. CNN'in sahibi değişiyor şu anda. Büyük bir üst şirketlerde birleşim var. Aslında zaten o adamı görevden alacaklardı. Biraz bunu bahane etmişler gibi bir dedikodu çıktı. Fakat bunlar hep dedikodu düzeyindeydi. Şimdi Chris Cuomo CNN'i 125 milyon dolar dava açmış. Demiş ki ha siz beni attınız haksız yere, 125 milyon dolar vereceksiniz. Şimdi diyebilirsiniz ki oha değil mi? Şu lan işten atıyorsun, böyle kıdem tazminatı mı olur 125 milyon dolar? Olur. Daha önce Megyn Kelly diye bir kadın vardı. O da Fox'taydı. Sonra NBC'ye mi geçti, ABC'ye mi geçti? Gündüz kuşağını sunuyordu. O da böyle bir espri yaptı. Blackface deniliyor ona işte. Siyahi kılığına giriyorlarmış Cadılar Bayramı'nda. Bir de bunu savunmaya kalktı. Kadını attılar. Üzerine de 65 milyon dolar verdiler. Şimdi Chris Cuomo da 125 milyon dolar almasa da en az bir 50-60 milyon dolar alır. Ondan sonra abi evde şey yapar. Haberini sunar. Gel hanım anlatayım sana, gel. Abi bazen bak her işte bir hayır var. Adamın işten atılması da hayırlı olmuş. Düşünsenize yani. Gerard Depardieu biliyorsunuz hani Obix değil mi? Öyle Gerard Depardieu'nun abi. Cyrano de Bergerac düşündüm yani. Bizim gençliğimizde ne kadar çok filmine giderdik Gerard Depardieu'nun. Biz o kadar çok gitmişiz ki aynen bu nohut yeme hikayesinde olduğu gibi. Artık demiş ki Gerard Depardieu biraz da ben size geleyim. Siz yeterince benim filmime gittiniz. Türkiye'ye yerleşme kararı vermiş. Gerçi biraz dengesizdir bu konuda. Çünkü daha önce Rusya'ya da yerleşme kararı da vermişti. Çünkü neden? Bir saniye hapşıracağım. Ah, siz de görün. Hep beraber inşallah. Bir teknede yaşayacakmış Dubai ve Türkiye'de. Peki neden Türkiye'ye geliyor? Yani Mehmet Öz'ün yapmadığını neden Gerard Depardieu yapıyor? Mehmet Öz gidiyor Türkiye'den gördüğümüz kadarıyla. Tamamen duygusal. Neden? Çünkü çok vergi var Fransa'da. %40, %45 vergiler var. Adam diyor ki, aa, gideyim Türkiye'ye abi nasıl olsa diyor. Takılırız orada diyor. Saçma geliyor kulağa ama doğru yani. Şimdi mesela Türkler gidiyor ya Kuruşevele. Bir arkadaşım var. Burada yaşıyor. Ben de bir defa gittim. Baktım. Şeyden bizim neydi Bolu'daki yerin adı? Dağın adı. Abant değil, dağdan bahsediyorum. Palandöken. Abant diyor yani. Palandöken dağından daha ucuz. Kuruşever gidiyoruz. Herkes şampanyalar patlatıyor falan. Gidiyorsun Uludağ iki katı. Palandöken üç katını veriyorsun hesap olarak. Neyse birkaç günlüğüne gitmiştik geldik. Dedik ya dedi siz dedi ikinci bölüme mi gittiniz birinci mi dedim. Ben ikinciye gittik dedim orada üç kat temeli ha dedi orası dedi bizim dedi. Nasıl sizin dedim. İşte dedi, bizim dedi orada şalemiz var dedi orada o araziler bizim dedi. Dedim sen niye gitmiyorsun? Çok pahalı dedi. Dedim bütün sosyete orada mal sahibi abi çok pahalı biz o kadar para veremiyoruz dedi. Ama dedem hala orada falan anlatıyor çocuk. Dedim sen oraya gidemiyorsan Uludağ'ı falan dökeni unut zaten. Bodrum'a da gelmesen. Hay, hay Allah'ım. Kartalkaya bak. Palandöken diyorum ya. Kartal. Allah'ım ya. Ben sana laf ediyorum. Sana laf ediyorum ben de şey. Kartalkaya. Herkes Bolu'da. Ya Palandöken'i ne olacak abi? Tansu Çiller Samsun'u aldı. Akdeniz'e taşıdı da. Ben şurada Palandöken'i alıp Bolu'ya taşımasın. Çok mu yani? Bunu çok mu görüyorsunuz Cüneyt kardeşinize? Palandöken İzmir'de yanlışım var diyor. İyi işte size de eğlence oldu. Hemen Ekşi Sözlüğe geç. Çok cahil gazeteci. Palandöken Dağı'nı Bolu da biliyor. Kim yazıyor? Brüksel lahanası. Çok saygı duyduğum bir şey. Böyle bir isim de varmış bu arada. Ekşi Sözlük'te Brüksel lahanası diye. Geldin mi Elif? Elif gelmedi mi hala?
Geldim
Elif
geldim.
gelecek, dertler bitecek.
Buradayım buradayım. Cüneyt Bey bakar mısınız? Kahvem aç, çekti, fincanla
Oo.
geldi. Umudun simgesi diye anlatmıştık. Hepimize ağız tadı versin diyorum. Allah tabii ki ama böyle görünce paylaşmak istedim. Sizde de yoktur şimdi Türk kahvesi. Ben de içmeyeyim bari yayından
Aslında
sonra
yani
içeyim.
Kenan taş yemesin diye hani sağ olsun izleyicilerimiz
Kahve içeyim
katılıyorlar. Bir şunu organize edebilse biz de çeşitli fincanlar da satışa sunacaktık ama belki de olacaktı Cüneyt Özdemir şeyimiz.
belki
Ama
de.
olamadı ne yazık ki Kenan Taş bu konuyu halledemiyor bir türlü. Neden halledemiyor bilmiyoruz yani hani. Evet.
Halleder, halleder. Şimdi kesin malzemelerle ilgili bir şey olabilir. Cüneyt Bey, Netflix ile ilgili bazı şeylerden bahsedeceğim bugün. Barack Obama bir belgesel hazırlamış ve seslendirmiş. Türkiye'de belgesel seslendirme deyince herhalde en son aklımıza Tarkan geliyor, değil mi? Kelebekler uçuyorlar diye. Barack
Evet.
Obama'nın da çok karizmatik bir sesi var. Fakat kurduğu prodüksiyon şirketinden Netflix'e satmış zaten bu içeriği. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ayrıntılardan bahsederiz ama eski bir Amerikan başkanı prodüksiyon şirketi kurmuş. Netflix'e içerik yapıyor. Bir de bu yetmezmiş gibi işte hem oynuyor hem seslendiriyor.
Oynuyor değil şimdi adamın da
İşte
şey yapma yani
seyirciyle
hani
orada şey
adam
yapıyor.
dünya belgeseli yapıyor. Hatta sanırım bu hani National Geography'nin belgesellerini seslendiren İngiliz Attenborough vardır. Sir
Evet, evet,
Attenborough.
evet, evet.
Onun seslendirilmesi konuşulmuş. Onu kabul etmemiş. Kendisi yapmış. Bu arada senin tavsiyenin üzerine dün izlemeye başladım.
Andy Warhol
Andy
mu?
Warhol belgeselini. O da ilginç bir belgesel. Bütün sanatçılara
Gerçekten.
da tavsiye ederim izlemelerini. Şimdi tabii oradaki paket çok büyük. Yani bu
Evet.
adamlar hani bir tane vakıf kurdular. Muhtemelen parayı da vakfa aktaracaklarını açıkladılar. Zaten Michelle Obama bir kitap yazdı. Amerika'da bestseller oldu. 35 milyon dolar kazandı. Şimdi bu adamlar Netflix'e geçiyorlar da yani çok büyük paralar konuşuluyor
Kesinlikle.
burada. Ve de bunu kendi vakıflarına bağışlıyorlar. Yani bizdeki hani Abdullah Gül style var ya ya da Necdet Sezer, Ahmet Necdet Sezer. Şimdi bunlar Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturmuş. Çok prestijli bir isimlerle bir araya gelmiş. Deneyimleri olan isimler. Ne yapıyorlar? Hiçbir şey. İşte Abdullah Gül bekliyor. Neyi bekliyor? Ben biliyorum neyi beklediğimi de yani. Beklesin de belki bizi aday gösterirler yine oluruz diyorlar yani. Oysa bu adamlar yani kenara çekilmek yerine hem kendi hikayelerini hem yani bir yandan işte bir kültür merkezi yaptırdılar. Yani hem bu ilişkilerini, network ilişkilerini kullanıyorlar. Yani sen mesela parayı verirsen Obama'yı ne bileyim Antalya'daki bir bayiler toplantısında da getirtebilirsin. Ya da en azından bağlayabilirsin biliyor musun?
Obama çünkü adamın bir kaşesi var. Obama geçenlerde bir şeye katıldı. Insider'a hatta siz Hande'yi buraya konuk da aldınız.
Evet.
Onların o şeyine katıldı. O kadar sert kuralları var ki sonra bir daha asla izleyemedik. Ben kaçırmıştım dedim ki kaydı izleyeyim. Bir anlaşma yapıyorlar Cüneyt Bey böyle bir şey olamaz.
Ama yapar tabii abi Amerika'nın başkanıyla sen tabii. Alıyorsun. Sonuçta geliyor mu? Geliyor. Ne kadar? 500 bin dolar. Yani Tarkan alıyorsa 50 bin dolar o da alıyor 500 bin dolar. Ama o aldığını diyor ki ya ben bunu vakfa bağışlayacağım. Bağış. Ama tabii yani zaten o kadar çok paraları var ki gittiler mesela Boston'un karşısında bir tane ada vardı. Neydi o adanın?
Orayı mı aldılar?
Yok adada bir ev yaptılar. O çok konuşuldu işte 12 milyon dolara. Neydi ya o adanın adı hatırlayan var mı? Boston'un karşısında. Yani şarapçılık da yapılıyor. Oranın en ünlü yerlerinden bir tanesi. Hani oranın büyük adası gibi. Oraya daha önce gitmişti başkanken sonra gitti oraya ev yaptı.
Ev yaptı.
Yani parası da var adamın ama tabii dur abicim hani bu kadar paramız var. Rus oligark gibi 100 metrelik tekne alalım bilmem ne yapalım demiyorlar. Bu tür işlere harcıyorlar. Bu Netflix'te onun bir parçası bence.
Evet.
Yani Martha's Vineyard. Ruxan Sağar'a teşekkür ederim. Martha's Vineyard diye. Çok güzel bir ada yani. Çok böyle havalı bir ada gidiyorsun oraya. Gayet böyle şey... Herkes beyaz yani. Bir tek Obama ailesi. Öyle şey yani. Bayağı beyaz bir yer yani. Evet.
Şimdi bir teknoloji haberinden bahsedeceğiz ama bu aslında birazcık istihdamı ve yeni şehir alanlarını da içeriyor. Amerika'da e-ticaret rekor kıracak fakat teknoloji şirketleri de yükselmeye devam edecek. Peki bu şirket çalışanları nerede yaşayacaklar? Gayrimenkul sektörünü bu nasıl etkileyecek? Uzaktan çalışma diye de bir şey çıktı. Artık insanların nerede olduğu da o kadar önemli değil. Acaba bir gelir kaybı mı yaşanacak diye bir içerik hazırlamışlar. Diyor ki Walmart, Amazon, Toronto, Atlanta ve Miami'de yeni merkezler açıyor diyor. Ve aynı zamanda 20 bin çalışana kadar çıkartacakmış teknoloji ekibini Walmart. Yani perakendeyi biraz daha dijital kanala doğru yaygınlaştıracak. Yine Google ve Apple Kuzey Carolina'da bir uydu ve mühendislik ofisi açıyor. Amazon Prime Miami'de 18. teknoloji merkezini açıyor. Ulusal Perakende Federasyonu diyor ki, 1.2 trilyon dolarlık bir elektronik ticaret satışı bekliyoruz bu yıl. Bir de Amerika'da yatırımlar konuşuluyor. Neden hep San Francisco, Seattle ve New York'ta oluyor bunlar? Diğer yerleri de yapmalıyız. Mesela Build Back Better bölgesel mücadelesi var. Biden'ın kampanyasını bölgesel bir mücadele olarak da projelendirmişler. Diyorlar ki siz eğer farklı şehirlere giderseniz veya farklı eyaletlere giderseniz biz size 25 ile 100 milyon dolar arası teşvik vereceğiz. 30 bölge seçmişler bunun için. Hani hep biz burada konuşuyoruz ya, Türkiye'de de bir San Francisco ya da işte Silikon Vadisi yaratılabilir diye. Aslında Amerika'nın da kendi içinde böyle bir derdi varmış. Diğer alanlara yaygınlaştırmak. Böylece diyor, büyük teknoloji şirketlerinin büyük ekipleri oralara yayılması gerekecek ve bu o şehirlerin işte metrosundan tut da ticaretine kadar her şeyini yaygınlaştıracak gayrimenkul sektörü içinde büyük bir fırsat olacak diyor Cüneyt Bey.
Ben geçen gün bir şeye baktım. Amerika'da en çok uçuşlar hangi hava meydanlarına yapılıyor? Denver çıktı mesela. Niye yani. Denver? Texas. Çünkü mesela pek çok büyük teknoloji firması Silikon Vadisi'ndeki anormal vergilerden ve işte şeyden emlaktan ya da maaşlardan kaçmak için farklı yerlerdeki yerlere yerleşiyorlar. Farklı şehirler. Mesela Seattle'da bunlardan bir tanesi. Yani Seattle şu anda ne bileyim Amazon'un büyüdüğü, kurduğu şey bir yer. Mesela Lake Tahoe vardır. Hı-hı. San Francisco'da. Sanırım Nebraska'ya mı? Bir başka eyalete mesela. İşte ne bileyim gölün bu tarafı Kaliforniya, öbür tarafı Nebraska. Atıyorum şu anda. Falan döken gibi olabilir yani. Tamam. Bugün yeterince rezil olduk şey olmayalım dil sürçmesinden. Mesela gidiyor adam şirketini oraya kuruyor. Gölün öbür tarafına kurduğun zaman işte orada kumar da oynanıyor. Çünkü o eyalet bilmem ne yapmış ama vergi indirim var bilmem nesi var. Mesela ben hep bunu merak ediyorum. Bizde Mustafa Varank neden böyle bir ya da var bizim mi haberimiz yok? Yani varsa benim haberim yoksa o da ayrı bir şey. Mesela ne bileyim Türkiye'de bazı alanlar buna teşvik edilemez mi? Mesela Mersin'de diyelim. Ben biliyorum mesela Mersin Belediye Başkanı bunu atlar. Hemen der gelin buraya yapalım. Sen şimdi böyle bazı küçük aslında şeylerde kuruluyor. Üniversitelerdeki bu Ar-Ge merkezlerinde biraz böyle teşvikler var ama mesela sen git Mersin'de mi teknoloji şirketi kuruyorsan kardeşim ben işte vergini şu kadar indireceğim. Sana şu kadar teşvik vereceğim. Tabii şundan bilmem yani. Ne yapacağım deyip teşvik edebilirsin yani. İlla gel herkes İstanbul'a gelsin. İstanbul, İstanbul, İstanbul. Herkes İstanbul'da. Ya da şimdi mesela iyi bir ilginç ve tartışmalı bir proje yapılıyor Çeşme'ye. Turizm Bakanı bugünlerde açıklayacaklardı aslında. Niye açıklanmadı bilmiyorum. Çeşme'ye acayip bir proje yapılıyor şimdi. Yani. Çeşme'yi Antalya gibi bir proje yapılıyor. Yani Çeşme'nin şu anda o herkes Alaçatı'yı konuşuyor ama öbür tarafını bence şu anda Turizm Bakanı'nın yani rüya projesi. Konuşabiliriz de tartışabiliriz de daha tam olarak ben de projeyi görmedim. Gidip yerinde gezeceğim hatta gösterecekler işte. Aynen Antalya tarzı bir işte golf şeyleri, sahaları, yeni oteller, yeni şeyler yapılıyor. Mesela onun içine böyle bir şey entegre edilebilir mi? Bilmiyorum neden olmasın. Türkiye'de biz bunlara çok fazla kafa yormuyoruz ya da yoruluyorsa da bizim haberimiz yok. Zaten senin benim haberim yoksa demek ki kimsenin haberi yok ya da yok. Öyle söyleyeyim
yani. Yani İstanbul'da kurulmaya çalışan çeşitli alanlar var. Ben girişimcilerle ve teknoloji sektörüyle yakın çalıştığım için bazen davet ediliyorum. Yani şehrin tabii ki dışında Pendik bölgesinde de var. Ama inanın orada gördüğümüz şeyler aslında hani bizim bu ekranlarda hadi şöyle bir şey yapsak dediğimiz şeyler değil. Çok büyük yatırımlar ama bunları biraz daha anlamlı hale getirmek biz de destek olmak isteriz Cüneyt.
Ama yani bir şey diyeceğim Elif şimdi şu da önemli. Şimdi Denver, Colorado'da bu arada Texas dedim. Hani Seattle'a gidiyorsun. Abi başka bir ortam var ya. Sen şimdi git mühendisler hadi gidin Pendik'te yaşayın. Ya niye Pendik'te yaşasın adam? Bir gider İstiklal Caddesi'nde, Cihangir'de yaşar bilmem nerede yaşar. Yani o şeyi de kurman lazım. Ekosistemi de kurman lazım.
Kesinlikle.
Sen şimdi gidiyorsun Kayseri'de alkollü restoran yok. Sen şimdi ben böyle bir şeye girmiştim. Mobilyacıların bir tane araştırma geliştirme toplantısına girmiştim Ar-Ge. Dedi ki bir tanesi ya dedi biz dedi iyi mezunları şehrimize getiremiyoruz. Büyük bir mobilya firması. Niye dedim? Gelmek istemiyorlar. Burada yaşamak istemiyorlar. Yani buradaki yaşam onların hoşuna gitmiyor. Hiç böyle düşündün mü? Diyor ki ya para veriyoruz. Yani iki katını veriyoruz ama adam burada yaşamak istemiyor.
Tabii
adam
sosyal haksız hayat, mı? Kültür, sosyal hayat, kültür, sanat, eğlence,
sanat yok, şey yok. Yani bir yapılaşma yok. Ona göre sen şimdi böyle bir teknoloji şehirleri kursan, cazip bir şekilde. Abi işte bir ara Zaha Hadid'in mesela Kartal şeyi vardı. Kartal yerleşkesinde tabii. Böyle Zaha Hadid şey yapıyordu. Şimdi tamam Zaha Hadid öldü. İşte Saffet Bekiroğlu, Kıbrıs'tan. Saffet gel kardeşim sen biz şimdi biz yeni bir alan kuracağız. Bak. Gel nereye çalıyor Saffet'in telefon. Kim arıyor? Mustafa Varank. Saffet Bey adınızı duyduk. Siz Zaha Hadid'le Frank Gehry'yle uzun yıllar çalışmışsınız. Biz yeni bir teknoloji kent kuracağız. Biz bunu öyle cazip bir yer olsun istiyoruz ki. Yani alıp Konya Ovası'na koysak bile insanlar gelip burada yaşamak istesinler. Mühendisler buraya şirketler kursunlar. Yeni hayatlarını kursunlar. Ailelerini getirsinler.
Tabii.
Peki yapalım. Öyle bir şey yapalım ki bütün dünyadan hatta gelsinler. Rusya'dan bir sürü adam çıkmaya çalışıyor. Şimdi mesela bunlar çok konuşulmuyor. Yani Rusya'dan binlerce şirket buraya doğru kaymaya başlıyor. Tıpkı Brexit'te yaşandığı gibi. Nasıl İngiltere'den sonra herkes Amsterdam, Frankfurt şirketlerin merkezlerini taşıdılar. Şu anda pek çok Rusya'da merkezi olan şirkette Rusya'da yabancı şirketler bakıyorlar etraftaki ülkelere. Çünkü o bölgeyi
nereye
bir yerden
diye.
Nereye gitmeler. Şimdi Türkiye için büyük bir fırsat var.
Evet.
Yani gerçekten büyük bir insanlık krizi yaşanıyor ama büyük de bir fırsat var Türkiye için. Bir ekonomik fırsat var. Yani bunlar için yeni projeler lazım, yeni bakış açıları lazım. Dediğim gibi sadece Dışişleri Bakanı çalışsın, Erdoğan sürekli bir liderlerle görüşsün yetmiyor. Yani turizmden teknolojisine, teknoloji bakanlığına göre
lazım.
Bunu hep beraber algılamak lazım. Hep beraber değerlendirmek lazım.
Kesinlikle.
Ama
bizim bence sadece kamu da değil bizim gibi insanları da dahil etmeleri gerekiyor bu tarz çalışmaların içine. Cüneyt Bey burası çok önemli. Şimdi çok önemli bir soru soracağım. Seyircilerimiz yanıt verirse sevinirim. kanala abone olanlar şifrelerini başkasıyla paylaşıp üyelik paylaşıyorlar mı? Çünkü Netflix diyor ki sen bir tane üyelik alıp artık öyle bütün arkadaşlarına dağıtıp içerikleri izlemeye devam edemezsin. Bu sorunu uzun süredir çözmeye çalışıyorlar. Şimdi yeni bir şey geliştirmişler. Diyor ki tamam paylaşıyorsan da paylaş ama şu kadar bir fark var arada. Herhalde onu hani cihaz farklılığından dolayı tespit ediyorlar. Bunu ödemen gerekiyor diyeceklermiş. Ya bu konuda ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ekstra ücret. Yani herkesin tabii abone olma imkanı olmayabilir. Özellikle Türkiye'de de fiyatları çok yükseldi. Dünya genelinde de fiyat artışına gitti. Netflix bir tek Hindistan'da inanılmaz ekonomik bir fiyata satıyor. Çünkü orada şu anda çok ciddi bir rekabet var. Profil aktar ya da fazladan üye ekle seçeneğiyle birlikte artık ücreti neyse onu ödeyip Netflix içerikleri böyle izletecekmiş.
Ya bu Türkiye'yi çok ilgilendiren bir şey değil. Çünkü ben şimdi geçen gün Gibi dizisini izliyorum ya. Bu bir reklam değil bu arada. Gerçekten evet. İzliyorum ve Exxen'e de üye olmamıştım. Sırf Gibi'nin diğer bölümlerine bakayım diye üye oldum. İşte orada da bakıyorum, bitirdim gerçi hepsini şimdi. Geçen gün bir arkadaşıma dedim ki ya dedim bak Barcelona maçı var. Ben Galatasaray değilim, maçta izlemiyorum. Ama istersen sana benim şeyi vereyim, ekipten bir arkadaşa. Şifreyi vereyim, adını vereyim. Sen izle yani hani boşuna üye olma evet. Dedim. Herhalde şey ahlaken kötü bir şey mi yapıyorum ben şu anda bunu ya diyerek.
Yok, neyse öyle dedim. Paylaşım ekonomisi.
Dedi ki ya ona gerek yok ki dedi ya. İşte bilmem ne bir site var dedi. O dedi zaten her şeyi yayınlıyor.
Evet. Doğru,
yani Türkiye'de arada. Böyle. Türkiye'de korsan yayınlarda ilginç bir çok şey kurulmuş durumda. Mesela o düzen nasıl kuruldu bilmiyorum. Ama giriyorsun her şeyin korsanı var. Hatta bir arkadaşım bana şey diyor. Ya diyor işte bilmem ne Rus şeyi var. İşte dil öğretiyoruz ayağıyla. Bütün güya dil öğrenme aplikasyonu giriyorsun dil öğrenilir. Ama ne var bütün dillerdeki bütün yayınları adam koymuş oraya yayınlıyor oradan. Hatta kredi kartınla üye oluyorsun diyor. İşte ben diyor buna 3 dolar verdim diyor. Oo diyor her şeyi seyrediyorum ben diyor. Hani ben mesela burada Hulu'ya üyeydim giremiyorum Hulu'ya. İşte Apple TV'nin bilmem nesine giremiyorum. HBO'ya giremiyoruz hala bir sürü bir şeye. Ama diyor ki orada her şey var diyor yani hani. O yüzden Türkiye'yi çok fazla şey yapmıyor yani hani bozacak bir durum değil gibi geliyor bana bu.
Bugünkü evet. Haberlerimiz böyle. Zelenski'den de bahsedecektim. İçeriği şimdi popüler oldu diye. Ama yani siz benim söyleyeceğim şeyi zaten söylediniz. Hazır kanalın içerisinde bu kadar çeşitlilik varken perspektif açısından tekrar bakabilirler diye ben de hatırlatayım. Bugün programımızın 22. bölümünü çektik 15x15'i. Gerçekten Cüneyt Özdemir Medya'da çok yani 10'a yakın bir ekip çalışıyor. Bu ciddi bir ekip çalışması. Biz de hazırlanıyoruz, katkı sağlıyoruz ama destek olmak isteyenler olursa işbirliği anlamında tekrar duyurmak istedim Cüneyt Bey. Belki siz de bir şeyler söylemek istersiniz. Türkiye'de bu kadar değer yaratmaya çalışıyoruz. Yani çok uzun sürdürülebilir olmayacak tabii ki böyle devam ederse. Belki bir faydası olur bu mesajımızın.
Ya vallahi bazen ben de daralıyorum böyle ne yapacağız, ne edeceğiz.
Hatırlatma.
Ne kadar gideceğiz diye şeydi. Hani bunları söylemekten de artık bıktım usandım yani. Ne yapsam acaba? Alıp başımı gitsem mi diyorum. Kenan diyor ki alıp başını gitmek yok. İşbirliği var.
Dünya. Evet,
çok, ki, abi, çok bunaldım. Şey yo no. Cüneyt yolda. Ben diyorum şöyle bir Kapadokya'yı. Çok iyi fikir. Bizim zaten Cüneyt yolda var diyor. Ya diyorum bir yurt dışına gideceğim. New York. Aa tamam New York'tan arada. Zaten New York'ta şey var.
Evet,
ama Kenan da tek kişilik dev kadro ya. Tabii. Dün böyle bir ekip beraber toplandık işte. Diyoruz ki ya ne yapalım hani daha sürdürülebilir bir şey. Nasıl yeni projeler yapalım. Bir arkadaşımız dedi ki ya dedi sizlerin dedi şeyiniz kim dedi? Pazarlama müdürünüz. Dedim Kenan. Nasıl yani dedi. Dedim Kenan yani. Kenan'a soruyorlar. Kenan konuşuyor her şeyi. Editör kim? Kenan. Kenan biliyorsun. Kenan kamera dalında Türkiye'nin en iyi kameraman ödülünü aldı ya. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden üstelik ya. Halep'e gittiğinde yani. Dediğim gibi bir Kenan. 1000 kişiye de değerdir diyelim yani şeyde.
O zaman Kenan Taş bizi unutma diyorum. Madem bu kadar şey oldu.
Evet.
Bu şeyde. Cüneyt Bey yarın görüşmek üzere. Haftayı tamamlayacağız. Bu hafta içi diğer teknoloji haberlerimize de yer verdik. Önümüzdeki haftada yine hareketli bir şekilde devam edeceğiz. Günün geri kalanında size ve herkese iyi günler diliyorum.
Çok teşekkürler. Kendine iyi bak.
Siz de.
Evet, bugünlük bu kadar. Teşekkür ederim. Pek çok kişi de bugün üye oldu. Katıldınız.
Kenan yine yazmış. Farklı ülkelere gideceğiz. Şimdilik Almanya, Amerika, İngiltere, Kanada'dan teklif gelmiş. Bir de Avustralya'dan mı gelmiş? Avusturya ve Avustralya'dan. İki yerden de teklif gelmiş. Bakalım gideceğiz. Orada da yeni şeyler arıyoruz. Yani yeni ne yapabiliriz falan diye bakıyoruz. Yeni çıkış noktaları arıyoruz. Ama çok da bir şeyimiz yok yani. Hani nasıl diyeyim? Çok telaşımız da yok. Ne olacak abi? Ben bir tane telefonla yayın yaparım en kötü yani. Yapmadık mı? Yapmadım mı yani? O yüzden hani bazen ekibin morali bozuluyor. Diyorum ki abi bozmayayım moralinizi Allah aşkına. Bir telefonla yapabiliyorsak. Bak bu kadar insan seyrediyor. İnşallah yaparız yapabildiğimiz kadar. Peki kendinize iyi bakın. Yarın saat 12'de tekrar buluşuncaya kadar kalın sağlıcakla.